bahsimiz ahlakın ve ahlak ile din arasındaki ilişki konusu idi ve böyle bir soru sormuştuk, acaba ahlakla din arasındaki ilişki açısından ahlak dine ihtiyacı var mıdır? Veyahut da din mesela ahlakın bir temeli olabilir mi, olabilmez mi sorusunu sormuştuk. Ve buradaki bir dine inananların bir de inanmayanların görüşü olarak iki kısma ayırmıştık. Dine inanmayanlar tabi olarak onlar dini kabullenmediklerinden dolayı cevapları şu olmuştu ki ahlak dinle bir alakası olmayan bir konudur. Şimdi dini kabul etmiyor. Din yok ki ahlakta, ahlakın din, ahlakın temelini oluşturmuş olsun. Yaşı dostlar, hayırlı olsun. Cozlar, pardon, şükürlerim. Ben de ve onlara göre ahlak konusu da insan aklının çerçevesinde olan ve aklın idrak ettiği bir takım ilkelerdir. Etik ilkeler diye mesela bahsederler. Etik ilkeler, yani ahlaklı ilkeler olarak. Bu materyalist veya da dine itikadı olmayan kimselerin cevabıydı. Ama dine inananlardan da Müslümanların arasında iki temel ekol oluştuğunu arz ettim size. Bir, Şia ve Şia ile birlikte Ehl-i Sünnet'in Mutezile kolu. Bir de Ehl-i Sünnet'in Eş'ari ve Maturidiye kolu. Eş'ari, Ehl-i Sünnet'in en büyük ekolu, itikat ekolu Eş'aridir, Eş'ariyedir. Bütün Arap ülkeleri Eş'ari, Şafiiler, Hanbeliler, Malikiler ve Hanefilerin Arapları, bunların tamamı Eş'ari itikadı üzeridirler. Yani inanç olarak Eş'ari inancını sahip, önder olarak Ebu'l-Hasan Eş'ari'yi kendilerine önder kabul etmişler, itikat imamı ve bu mektebe inanıyorlar. Sadece Türkler ve Doğu Asya'daki yani Kırgız falan gibi buradaki bulunan Doğu Asya'da bulunan Müslümanlar ve Türkler, bunlar da büyük çoğunluğu Maturidiyedir. Maturidi de yine bunların itikad imamlarından birisidir. Ve arz ettik ki Maturidi ile Eş'ari takriben paraleldirler. Birbirlerine çok yakın görüşleri var. Aynı inancı savunuyorlar. Sadece bir takım cüz'iyatta bazen farklılar oluyor. Ama Mutezile ki Ehl-i Sünnet'in şu anda yeryüzünde olmayan bir ekoludur. Yeryüzünde Ehl-i Sünnet'ten artık Mutezile pek yok gibidir. Eskiden varmış yani. Mutezile'nin imamı da ben Cubayi dedim, onu hatırladım. Şimdi Vasıl İbni Ata. Vasıl İbni Ata'dır. Onların ilk Mutezile mektebini oluşturan kişi. Vasıl İbni Ata. Vasıl İbni Ata bu Ebu'l-Hasan-ı Eş'ari'nin bir öğrencisidir. Ebu'l-Hasan-ı Eş'ari Musa Eş'ari'nin sanıyorum torunu olması lazım. Yani o dönemlerde yaşayan kimsedir. Ebu Musa Eş'ari ki İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetine, katiline ferman verdi, yani cevaz veren şahıs Musa Eş'ari. Musa Eş'ari de fıkıh imamıdır. Yani müştehit de onların müştehitlerinden birisidir. Arz edeyim ki bu da onun torunudur. O dönemden itibaren Vasıl İbni Ata onun öğrencisidir. Vasıl İbni Ata bir soru, yani ders halkasındayken hocaları olan Ebu'l-Hasen-i Eş'ari'ye bir soru yöneltiliyor. Şöyle bir soru yöneltiliyor ki büyük günah işleyen bir kimse acaba kafir midir, değil midir? Bir insan, bir Müslüman büyük günah işlediğinde kafir oluyor mu, olmuyor mu? Burada yine bu itikat konusunda Ehl-i Sünnet'in içerisinde oluşan fırkaçıklardan bazıları, mesela Cehmiye var, filan var. Bunlar bir kısmı diyorlar ki insan büyük günah işlediğinde artık imanından çıkıyor, tamamıyla kafir oluyor. Büyük günah insanı kafir ediyor. Bir kısmı da diyor ki hayır, büyük günah insanı kafir etmiyor. İnsanın önemli olan imandır. İman olduğu sürece insan hangi büyük günaha mürtekip olursa olsun ona o büyük günah zarar vermez. Büyük günah ona herhangi bir zarar dokunmuyor. Cennete götürecek olan imandır. Bir insan iman ehli olarak ölürse ne kadar büyük günah ehli olsa bile yine cennetliktir. Bir grupta böyledir. İşte bu fırkacıkların sözlerini Ebu'l-Hasen-i Eş'ari'ye gelip soruyorlar. Diyorlar ki senin görüşün nedir? Acaba büyük günah işleyen kafir mi olur, yoksa büyük günah insana bir zarar vermez iman olduğu takdirde? Ebu'l-Hasen-i Eş'ari cevap vermeden önce öğrencisi Vasıl İbni Ata bu soruya cevap veriyor. Diyor ki benim kanaatime göre büyük günah işleyen ne kafir oluyor, aynı zaman kafir olmuyor ama aynı zamanda mümin de değil. Büyük günah ehli ne kafirdir ne mümin. Aksine üçüncü bir kavram var, fasıktır. Büyük günah ehli fasıktır şeklinde. Ve daha sonra bu görüşünü açıklamak üzere ustadın halkasından ayrılıyor, mescidin başka bir köşesinde oturuyor ve o insanları cevaplamaya başlıyor ve şeyin de Ebu'l-Hasen'in öğrencilerinden bir grup da onun etrafını alıyorlar ve bu görüşünü anlatmaya başladığında Ebu'l-Hasen-i Eş'ari diyor ki e'tezele anne, artık bizden koptu, mutezile yani kopmuş anlamına geliyor. İ'tezele anne, bizden koptu diye. Ve o andan itibaren artık bu kişinin savunduğu görüşler ustadıyla da ters, birçok ülkelerde ters düşüyor. Bu mezhebin adı oluyor Mu'tezile, yani kopmuş fırka, kopmuş fırka.
O zaman Mu'tezile'nin kurucusu Vasıl mı?
Vasıl, evet. Vasıl bin Ata. Elbette bunların içerisinde birkaç tane daha şeyleri var, öğrenci hocaları var ama ilk hocaları, ilk bu ekoru ortaya atan Vasıl İbni Ata.
Hasan
Vasıl Şagird'i seni besin. Evet. Arz edeyim ki Mu'tezile'nin görüşü de bu konuda Şia'nın görüşüne destekleyen, yani Şia'nın görüşünü kabul etmiş bu konuda vereceğimiz cevaba. Ama Şia'nın görüşünü arz etmeden önce, ilk önce gelelim Eş'ari'nin bu soruya cevabını verelim. Bu biraz kelamı bir mevzudur, yani itikat konusu, kelamdır burada. İzah edeceğim inşallah, sizler dikkat ediniz. Eş'arilere göre din, ahlak, aslan dinsiz ahlak olmaz. Yani ahlakın bütün temelini din teşkil ediyor. Eğer bir toplumdan dini alır isek artık orada ahlak diye bir şey söz konusu değil. Ahlakı ahlak demek dinin bir kısmı demektir. Dinin bir bölümü de ahlaktır. ahlakın ötesinde, dinin ötesinde bir ahlak ilkeleri söz konusu değil. Niye böyle diyor? Sebebi şudur. Biz ahlak bir konunun ahlaki bir işin ahlak mevzuuna, ahlak konusuna girmesi için iki tane ilke arz ettik. Dedik ki birinci ilke, bir iş ahlaka ait bir iş olabilmesi için insanın özgür iradesiyle gerçekleştirdiği iş olmalıdır. İnsanın gerçekleştirdiği, insanın yaptığı, insanın icat ettiği, varlık sebebi insanın iradesi olan, insanın iradesi ve gücü olan iş olmalıdır. Birinci temel ilke bu. İkincisi, o işin övgüye ve ya da kınamaya liyakati olmalı. Yani kınanabilen, yani kınanmayı gerektiren veya hatta övgüyü gerektiren iş olmalıdır. Peki, kınamayı ve övgüyü ne yapar? Kınama ve övgü akılın işidir. Yani öyle bir iş olmalıdır ki akıl o işi ya övmeli, akıl demeli, aferin, güzeldir, tasdik etmeli ve övmeli veyahut da akıl o işi yermelidir, kınamalıdır, kötüdür, çirkindir deyip o işi yapanı azarlamalıdır. Bunu akıl idrak etmelidir. Aş'ari her iki ilkeyi de reddediyor. Diyor ki, ne insanların yaptığı işler insanların özgür iradesiyle ve insan gücüyle gerçekleşen iştir. İnsanların yaptığı işler, işleri var eden sebep insanların özgür iradesi ve insanların kudreti değil. İnsanların yaptığı işlerin faili, var eden sebebi Allah'tır. Allah'ın iradesi ve kudretidir. İnsanların iradesinin ve kudretinin hiçbir etkisi işte yoktur. Varlık sebebi değil. Aş'ari diyor ki, insanın yapmış olduğu bütün işlerin faili, sebebi, var eden sebebi Allah'ın irade ve kudretidir. Dolayısıyla insan iradesiyle yaptığı iş diye bir iş yoktur. Bu bir. İkincisi, insan aklı hiçbir zaman hiçbir işin ne güzelliğini ne çirkinliğini anlayamaz. İnsan aklının asla bir işe iyi deme ve kötü deme hakkı yoktur. Peki, ama biz diyoruz bazı işlere iyi ve kötü. Mesela diyoruz adalet iyidir, zulüm kötüdür. Bunu diyoruz, bunu kullanıyoruz. Nereden adaletin iyiliğine hükmediyoruz, zulmün kötülüğüne hükmediyoruz? Diyor ki, bizim bu hükmümüz Allah'ın hükmünü taklit etmektir. Yani çünkü Allah adalete emretmiş diye adalet iyi olmuştur. Ve zulmü yasaklamış diye zulüm kötü olmuştur. Bir işin iyi ve kötü olması o işin kendi mahiyetinden değil, bir işin iyiliği ve kötülüğü işin kendi mahiyetinden değil, Allah'ın o konuya dair hükmünden kaynaklanır. Allah'ın emrettiği her hüküm iyidir. Allah'ın yasak ettiği her şey kötüdür. Kötülük ve iyilik Allah'ın bu hükmünden kaynaklanmıştır. Eğer Allah'ın böyle hükmü olmasaydı, yani Allah iyiliği emretmeseydi, Allah kötülükten sakındırmasaydı, zulümden sakındırmasaydı, insan aklı tek başına ne iyiliğe iyi diyebilirdi, deme hakkına sahip değildi. neden ki zulme kötü demiyor. Hayır. İnsan ancak bakar görelim ki Allah'tan ne destur gelmiş. Allah'ın desturuna göre insan iyi ve kötüyü beyan ediyor. Peki bu durumda siz ahlak konusunda ne dediniz? Dediniz ki ahlakta iyi işlerden, kötü işlerden bahsedilir. İyi sıfatlardan, kötü sıfatlardan bahsedilir. Bir işin ve bir sıfatın iyi olması neye bağlıdır? Allah'ın emrine bağlıdır. Allah emretmişse bir işe veya bir sıfata o iyidir. Allah yasaklamışsa kötüdür. O zaman demek ki bir ahlak bahsi, ahlak ilkeleri, ahlak değerleri veyahut da ahlakın yani müsbet ve menfi değerler. Ahlakın hem müsbet değerleri hem de menfi değerleri ancak Allah'ın hükmünden anlaşılır. O zaman eğer Allah'ın hükmü yok ise bir konuda, orada nötrüz. İnsan aklı o konuda bir şey diyemez. Bugün insanın ahlakı değerler, ister müsbet olsun ve ister menfi olsun, hepsinin temeli Allah'ın hükmünden kaynaklanmıştır. Ve insanın sıfatları da, nefsi sıfatları da, keza işlerinin de var eden sebebi Allah'tır. Allah dilediğine güzel sıfat verir, güzel ahlak verir, dilediğine kötü ahlak verir. Allah dilediğine elinde kötü işler yaptırır, dilediğine elinde iyi işler yaptırır. Dolayısıyla ahlakın temeli tümüyle dindir. Dini alırsak ahlak kuralları, etik kurallar diye bir kural eser söz konusu değil. Bu bunların görüşü. Peki eşariler niçin böyle bir şeyi? Yani insanın vicdanına aykırıdır bu. Yani bazı şeyler, bazı sözler var ki insan kendi vicdanına, fıtratına aykırı buluyor. Bu da o sözlerden birisi. Yani eşarilerin bu görüşü insanın vicdanına aykırıdır. Biz doğal olarak bazı işlerden mesela diyelim ki imrenerek veya bazı işlerden çirkinlik hissederek onunla yani. Onun bizi tiskindirecek boyutu var bazı işlerin. Tiskindirerek, işin kendisi de tiskindirerek. Veyahut da işin kendisi bizi imrendirir. Yani güzelliği. Bunu kendi içimizde, vicdanımızda buluyoruz. Peki bu vicdana aykırı sözü ve keza mesela diyelim biz bakıyoruz ki yani biz kendi işlerimizde gerçekten hür ve gücümüz var. Ben bu kalemi yerinden alıp veyahut da buraya koymakta hem irade sahibi olduğumu hem de gücümün ona yettiğini görüyorum. Peki bu vicdana aykırı sözü eşarilere söyleten şey nedir? Niçin vicdana ve akla aykırı bu iki sözü söylemişler? Onlar demişler ki bakınız Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah halik kulli şey. Her şeyi yaratan Allah diyor. Allah diyor benim yaratan. Ya Allah'tan başka yaratan var mı? Var eden var mı? Kur'an'da Allah diyor ki sadece yaratan benim. Allah'tan başka yaratan yok. Öyle diyor. Hem de Allah Kur'an'da diyor ki يَحْكُمُ مَا يَشَى dilediğini hükmeder. Allah'ın hükmünün önüne çıkan kim var? Allah يَحْكُمُ مَا يَشَى ne dilerse onu hükmeder. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ki tek yaratan Allah'tır ve tek hüküm verende, dilediği şekilde hüküm verende, hükmünde hiçbir sınır tanı olmayan Allah'tır. Ama eğer siz öyle demeseniz, deseniz aynı zamanda bu işi var eden sebep benim, yani sen diyorsun ki ben yaratanım bu işi. O zaman sen demek ki kendi Allah'a şerik biliyorsun. Tevhid, yaratmadaki tevhid, İşin sebebi olarak tek Allah olmalıdır. Eğer sen kendi irademi ve kendi gücümü işin var edici sebebi olarak görürsen, sen müşrik olursun. Veya mesela diyelim ki, eğer Allah yahkumuma yaşa, Allah dilediğini hükmeder. Sen eğer Allah'ın hükmünün önüne bir şey koyuyorsan, bir sınır koyarsan, ki siz koyuyorsunuz. Şimdi ona bu durumda Allah'ın hükmüne sınır, Allah'a çizgi çizmiş oluyorsunuz. Allah'ı sınırlandırmış oluyorsunuz. Allah'ın da sınırlandırmak doğru değil. Bu da yine hem tevhide aykırıdır, hem Allah'ın mutlak kudretine aykırıdır, hem Kur'an'a aykırıdır. Kur'an-ı Kerim bize tek yaratıcı olarak Allah'ı gösterir, dilediği şekilde hükmeden olarak Allah'ı gösterir. Ama siz gelip bir, işlerde insanı müdahil görmekle Allah'a şirk koşuyorsunuz. Bir, şirke düşüyorsunuz. İki, siz Allah'ın hükmünde sınır getiriyorsunuz. Allah'a hükmünü sınır getiriyorsunuz. İşte bu anlayışından dolayı kendi vicdanlarına ve akıllarına, yani nereden kaynaklandı? Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti kendilerine göre yanlış anlamadan, tek yaratanın Allah olmasını yorumunu yanlış yapmadan dolayı sandılar ki, eğer desek ki insan da işini yaratandır, bu Allah'a şirktir. Yani insan işini meydana getiren dediğimizde, Allah bir kenarda, insan da bir kenarda, o zaman Allah Teala bir yaratıcı, bir de insan da bir yaratıcı, iki tane yaratıcı, o zaman şirk olmuş olur diye düşünüyorum. Bu anlayış tümüyle batildir. Yani böyle insanı yaratıcı göstermek, Allah'a alternatif bir yaratıcı olarak anlamak çok yani gerçeğe aykırı ve yanlış. Bu inşallah tefsilatını akaid bahslarında hem göreceksiniz veya da görüyorsunuz. İnşallah yeri gelirse biz de o konuda daha geniş size bu konunun böyle olmadığını izah edeceğiz. Yani bu yanlışlıkları beyan edeceğiz. Şimdi bunu öğrendik. Gelelim, peki Şia ne diyor? Şia diyor ki, dinin ahlakla olan ilişkisi şudur ki, elbette din ahlakı destekleyen bir unsurdur. Ama öyle değil ki, eğer dini kenara itersek, insan aklı ahlakı ilkeleri kavramaz. Hayır. İnsan aklı ahlakı ilkeleri kavrayabilir tek başına. Müstakillat-ı akliye, Kur'an. Aklın müstakil hükümleri var. Müstakillat-ı akliye. Müstakil yani bağımsız. Aklın bağımsız hükümleri var. Akıl hiçbir şeyden, hiçbir temelden, temele dayanmaksızın sırf kendisi, kendi zatıyla hükümleri var ki menşei sadece kendisidir. Akıl o müstakil yani bağımsız hükümlerinde bir takım şeylerin iyi olduğuna, bir takım şeylerin kötü olduğuna bizatihi kendisi karar verir. Ki eğer din de gelmeseydi, İmam Ali Aleyhisselam hanım buyurdu ya, bir hadisinde eğer cennet cehennem olmasaydı, biz yine bu ahlaki değerlere sahip çıkmalıydık. Yani işte budur. Eğer din de olmasaydı, aklımız yine aynı hükümleri verecekti. Aklımız bu hükümleri de öyle değil ki, din böyle hükmetmiş diye akıl da oradan aldı, hemen taklit etti. Yani akıl taklitçi değil. Akıl inşa edicidir. İnşa ediyor. Bağımsız olarak kendisi anlıyor ve idrak ediyor ve hüküm veriyor. Şia diyor ki, Siz bu ehli sünnetin bu anlayışınız ki işlerin iyilik ve kötülüğü ancak Allah'ın emrinden ve yasağından sonra anlaşılır. Görüşümüz büsbütün doğru değil. Niye? Aksine Allah'ın hükümleri, bütün hükümleri, her şeyin kendi mahiyetindeki olan özelliğinden kaynaklanır. Şöyle bir kural var. Ahkamul ilahiyye, bütün ilahi hükümler o hükmün verildiği yerin zatında taşımış olduğu maslahat veya mefsededen kaynaklanır. Yani ne? Yani her şey kendi zatı itibariyle ya yararlıdır ya zararlıdır. Bu varlık alemindeki olan varlıklar da, varlık alemindeki bu madde alem böyledir. Varlık alemindeki olan bütün varlıklar, keza madde aleminde dünyada yapılan bütün işler, insanın içerisinde bulunan bütün özellikler, kendi zatları, mahiyetleri itibariyle ya güzeldirler, yararlıdırlar, maslahat taşıyan özellike sahiptirler veya da ki çirkindirler, zararlıdırlar, maslahatı olmayan özelliğe sahipler, kendi zatları itibariyle. Allah da onların zatına bakarak onların zatı gereği hükmediyor. Yararlı şeyleri emrediyor. Yararlı şeylerde mesela diyelim ki bakıyor, zorunlu yararlı olanları vacip kılıyor. Yararı çok olup da zararı az olanları müstahap kılıyor. Zararı ve yararı o kadar fark etmeyen, eşit konumda olan şeyleri mubah sayıyor. Zararı çok ağır olanları haram sanıyor. Zararı çok fazla olmayıp da, zararlı olup da ama zorunlu bir zarar sayılmayacak miktarda zararlı olanları da mekruh sayıyor. Yani Allah Teala'nın bu hükümlerdeki işlerde bu ehkam-ı hemse, beş fıkıh hükmümüz, helal, haram, vacib, müstahap, mekruh, mubah, bunlar hepsi bu hükümler eşyanın tabiatındaki özelliğe göredir. Hiçbir zaman Allah Tebareke ve Teala gereksiz yere, yani zorunlu olarak gerekmeyen bir işe emretmiyor. Zorunlu olarak vacip kılmaz. Ve az edeyim ki zararsız olan bir şeyi haram kılmaz. Allah Teala eğer bir şeyi emrediyorsa demek ki onda yarar var. Öyle değil ki, tersi mümkün değil. Yani mesela adalet zorunlu bir yararlı olan şeydi. Onu Allah farz kılmış. اِنَّ اللّٰهَ يَعْبُرُ مِنْ اَدْلِ وَالْاِحْسَانِ. Mümkün değil ki bunun tersi olan, yani Allah Teala bir gün gelip de adalet ve ihsanı yasaklıyor. Mümkün değil. Ve yenha anil fahşa vel münker. Fahşa ve münkeri yasaklıyor. Mümkün değil ki fahşa münkeri bir gün Allah emreder. Mümkün değil. O zaman diyorlar ki siz böyle deyince Allah'a sınır getirdiniz. Diyoruz ki Allah'a sınır getirmek değil. Allah'ın hükmü, Allah dilediğini hükmeder. Ama Allah'ın bir sıfatı daha var. Nedir? Hekimdir Allah. Hekim, hikmetli olan. Allah hikmete aykırı bir şeyi, bir iş yapmaz. Eğer sizin dediğiniz gibi olsa ki Bu işlerin hiç kendi zatında bir şey olmuyor. Sırf Allah Teala keyfi olarak adalete emrede, keyfi olarak fahşayı, münkeri yasaklıya, bu hikmete aykırıdır. Keyfi muamele yapmak hikmet dışındır. Allah hekimdir. Siz Allah'ın mutlak kudretini, hükmünde önünde engel olmama özelliğini anladınız ama hikmeti unuttunuz. Dolayısıyla siz bir yere varıyorsunuz ki sonunda Allah tebarek ve teala'yı zalim konuma getirebiliyorsunuz. Sizin bu sözünüzün de anlamı budur ki yarın Allah tebarek ve teala fahşaya, münkere emreder, zulme emreder, Allah zalim olur. Diyor, olabilir. Zalim olmanın kötülüğü, diyor Allah zalim olabilir. Oysa ki bu Allah'a çirkinliği atfetmektir. Allah çirkin olamaz. Lillahil esma'ul husna. Ve arz edeyim ki böylece ne demiş oldu, Şia'nın görüşü ne oldu? Şia'nın görüşü ne oldu ki ahlakı ilkeler bir takım ilkelerdir ki akıl onu idrak edebiliyor. Orada din olmasa da akıl onları anlıyor. Ancak bir kaydı var. Akıl bir aydınlatma aracıdır. Aydınlatma aracının aydınlatma kabiliyeti ne kadardır? Anladığı çerçevededir. Anladığı alanlarda aydınlatıyor. Akıl her şeyi anlıyor mu? Yok, aklın bilgi eksikliği var. Bildiğini şeyleri anlıyor, hükmeder. Bilmediği var mı? Bilmediği daha çoktur. O zaman akıl bilmediği alanda dine ihtiyacı var. Zaten dinin gelmesinin sebebi de budur. Din iki sebepten dolayı gelmiş. Bir, akla bilmediği alanda önderlik etmek. İki, aklın bildiği alanda aklı güçlendirmek, desteklemek. Bizim aklımız da iyiliği emrediyor, Allah da emrediyor. Burada iyiliğe yöneliş ta güçlenmiş olur. Akıl da istiyor, din de istiyor. İrade güçlenir iyiliğe. Kötülük aklımız yasaklıyor. Din de yasaklıyor. Ondan uzaklaşma iradesi güçleniyor. Demek ki akıl geliyor. Bu alanlarda dini, ahlakı, aklı, din geliyor, ahlakı, aklı güçlendiriyor. Kusura bakmayın, biraz ben grip durumdayım. Ve arz edeyim ki, ama aklın anlamadığı alanlarda da aklın önüne düşüp rehberlik ediyor. Misal, niçin sabah namazı iki rekat oldu da öğle namazı dört rekat? Akla sorusun, pek burada. Ya mesela diyelim ki, niçin ruku bir defa da secde iki defa? Her rekatta iki tane secde, bir defa ruku. Niçin illa da hamd suresi okunmalıdır? Başka bir sure okunamaz mı? Bunun için sorularına akıl diyor ki, bunları ben bilgi bilmiyorum. Bu konuda ben bakayım ki ben Allah tarafından gelen bana ne önermiş, ne önermiş. Önerdiği doğrudur. Burada demek ki din akla önder oldu. Diyor ki ben bu kadarını anlıyorum ki bu kimse ki Allah tarafından gelmiş emin insandır. Bu doğru konuşur. Bu dürüst insandır. Mucize sahibidir, getirdiği gösteriyor ki Allah tarafındandır. Öyleyse Allah tarafından sabah namazı iki rekat demişse ben de iki rekat kılacağım. Henüz benim halim var da dört rekata çıkarayım bunu. O Emevi şeylerinden işkili halde velid işki halinde gelip camide namaz kıldırır. Önderlik işki hali hoşdur. İki rekat namaz kıldıktan sonra diyor ki İsterseniz daha devam edebiliriz. Benim halim yerinde. Bu mesele diyelim ki bu insan işte dini mesela anlamayan insan. Burada demiş illa da iki rekat, iki rekat. Üç rekat kılarsınsa batildir, bir rekat kılarsınsa batildir. Ama dediğim gibi bir takım alanlarda da akıl da aynı şey diyor, din de aynı şey diyor. Orada da aklı güçlendiriyor. Şimdi bunları bir özet olarak anlatmış olduk dışarıda, şimdi tatbik edelim. یکی از مباحث دیگری که درباره رابطه دین و اخلاق مطرح شده است دین و اخلاق arasındaki ilişkiyle ilgili söz konusu olan bahslardan birisi vabasigi ahlak bi dinesi dinin ahlak ve ahlakın dine olan bağlılığıdır. İn vabasigi ra taekunun bi suratayı muhtelifi beyan kerden bunun birkaç şekilde şimdiye kadar açıklamışlar. Birincisi ateistlere değinmiyor çünkü dini kabul etmiyorlar onlar. Müslümanlardan iki tane görüşe geliyor. Yek, belki goftan yani bu eşariler. Bazıları demişler ki, ahlak bir din vabestez. Ahlak tümüyle dine bağlıdır. Zira hub buden efal, bir işin iyi olması. İşlerin iyi olması. Tenha ez on ruz ki, işlerin iyi olması sadece bu sebeptendir ki, emri ilahi karar giriften. Bir işte bir takım işlere iyi diyoruz. Çünkü Allah emretmiş diye iyi diyoruz. Bir ibaret diğer, başka bir tabirle hubbuden her ameli bir hatire on eski, her işin iyi olması bundan dolayıdır ki bedan emr numudes hudaven bedan emr numudes Allah onu emretmiştir. Eğer Allah onu emretmeseydi o iyi olmaz. Bereyin efrad husn ve kudu e'mal zati list bunlara göre işlerin iyi ve kötü olması o işin kendi zatından kaynaklanmıyor, zatı değil. İşin zatından kaynaklanan bir şey değil. Belki bir emir ve nehi hudaven vabestez. Allah'ın emrine ve yasağına bağlıdır. Her şeye ki Allah emretmiştir, güzeldir. Her şeyden ki nehyetmiştir, her şeyi ki yasaklamıştır, o kötüdür, çirkindir. Lazme-i nakideyin eski. Bu akidenin gereği budur ki, onun içindeki ekrun bed ve napesed mişbarim o şeyleri ki şimdi biz onları kötü sayıyoruz ve çirkin olarak kabul ediyoruz. Hudaven eğer bir emri hudaven bud eğer boğrid emri burada cümle bir eğer boğrid emri bunları ki biz kötü biliyoruz. Eğer Allah bunlara emretmiş olsaydı kötü bildiklerimize eğer bir hudaven bud, hub ve pesendide müşür. O zaman iyi olardı. Onlara, o kötülere biz iyi diyerdik. Fahşayı Allah yasaklamış, biz kötü diyoruz. Eğer Allah emretseydi, yani çok güzel bir şey. Mesela, öyle deyiz. Hudaven bir askuya emir kendisi. Allah iyiliği emretmiştir. Ve ma ondura hub bidanem. Biz doğru konuşmayı niye iyi biliyoruz? Çünkü Allah emretmiştir. Ve eğer ruzih, hem hudaven bir duruguyu emir kuren, Allah diye ki yalan konuşun, duruguyu hub kâet bud. O zaman yalan konuşmak iyi olacaktır. Bunlara diyorlar ki, Allah'a sorulmaz. La müsel ambayyefer. Allah'a yaptığı sorulmaz. Dolayısıyla kıyamet günü, Allah peygamberler, müminler, hepsi cehenneme, kafirler, fasıklar, hepsi cennete dese, tamam, sen itiraz hakkı söz konusu değil. Allah bunu yapabilir de diyorlar. Biz diyoruz Allah'a bu çirkinliktir, bu Allah'a yakışmaz.
Adaletine aykırı.
Adaletine aykırı. Yok, adalet yok ki diyor. Adalet diye bir şey yok. Evet. Mütekellimani Şia, Şia kelamcıları İne gideren nefezirüften reddetmişlerdir. Ve mu'takit bi husn ve kufi zati ef'al şudan fiillerin kendi zatında iyi ve kötü olduğuna kail olmuşlar. Demişler ki, iyi işlere Allah Teala emrediyor, kötülerde de sakındırıyor. Mesela diyelim ki Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de böyle. Yani bunlar Kur'an'ı anlamıyor. Mesela diyelim ki buyuruyor ki, قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَ Allah fahşaya emretmez. Ya mesela قُلْ اَمْرَ رَبِّ بِالْقِسْمِ Allah adalete emreder. Bunlara deyirler ki yok, Allah Teala tersini de yapabilir. Yani bu işte Kur'an'a aykırı sözler çok söylüyorlar. Nezariyi husn-ı kubzati emr ve nehi hudber ve der nezer Ve mu'tekad bi husni vekuf zati ef'al şu dedi. Şialar demişler ki fiillerin kendisi zati itibariyle ya iyidir ya kötü. Der mesela husni vekuf zati bu görüşe göre ki işlerin kendi zatında iyi ve kötüdürler. Emr ve nehi hudaben naşi ez hubi ve bedi zati emarız. Allah'ın emri ve yasağı işin mahiyetine göre değişir. İş kötüdür, onu Allah yasaklar. İş iyidir, Allah onu emredir. Ve hudaben hiç kah bi amali bed emr ve amali hub neh nebi kuned. Hiçbir zaman Allah Teala kötü işler emretmez ve iyi işlerden de yasak, nehi etmez. Bir ibaret diğer, hudaben bir çizhayı zaten hub emir mükunet. Başka bir tabirle Allah Teala o işlere ki zati itibariyle iyidir emir eder. Ne olur ki hudaben bir çizhayı emir mükunet. Değil ki önce Allah Teala hiçbir şey yani notur olan bir şeyi emrediyor. Ve pes ez emri hudaben o çizha hub şeven. Ondan sonra onlar iyi olur. Öyle değil. O iyidir diye Allah emir ediyor. O kötüdür diye Allah Teala onu yasaklıyor. Bundan dolayı. Ba teveccüh bi didgâh-ı sehî ki gâil bi husn ve kum zâti âmâle est. Bu doğru görüş kişi yani görüşünü ki işlerin zatı itibariyle güzel ve çirkinliğine kâildir. İn gûne ve mesleki ahlâkı bi din râne mi tevân pazirû. Bu sözü ki bunlar derler ki ahlak tümüyle dine dayalıdır ve din dışında bir ahlak yoktur. Bu böyle bir bağlılığı kabullenmek mümkün değil. Hayır. Ahlak dine bağlıdır, şu anlamda bağlıdır. Aklın anladığı yerlerde güçlendirme, anlamadığı yerlerde önderlik yapmak açısından bağlıdır. Değil ki esnen din gelmeden ahlak olmuyor. Bu arz edeyim ki birinci görüş. Ki eşerilerin görüşüydü.
Ama hocam ki ahlakta iyi kötü, hani Allah'a da evet iyi kötü emrediyor ama onun iyi olup kötü olduğunu da emrediyor.
Nasıl?
Yani onun ona iyiliği ve diğer kötülüğü veren yine Allah değil mi?
Şimdi bu bir felsefi konudur. Felsefede biz şimdi şey okuduk ya bu kulliyat-ı hamse. Kulliyat-ı hamse'de ne dedik? Dedik ki zatı olan şeylerin iki tane özelliği var. Bunlar bize yararlayacak. Dedik ki zatı şey, bir şey yani bir şeyin zatından ise la yuallen. Sebep gerektirmez. Zat-ı şeyin bir şeyin zatına sebep gerekmiyor. Ne demekti bu? Bu sözün bir de mesela İbn-i Sina'nın meşhur sözü var. Diyor ki Allah tebarekatı bir cümle مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِشْمِشَ مِشْمِشَ Allah armutu armut etmedi. بَلْ اَوْجَدَهَا armutu yarattı. Ne demek sözü? Ne demek istiyor? Şimdi yine bu İbn-i Sina'nın sözünde yola çıkarak armutun zatı özellikleri nedir? Tat olmasıdır, su olmasıdır. Az edeyim ki bu zatı özellikler, mesela diyelim ki şimdi bu tatlı ve sulu olmaz. Bu armutun mesela diyelim ki zatı diyelim. Bu Allah Tebareke ve Teala acaba bir de armutun rengini düşünün. Sarı renkli olabilir, beyaz olabilir misal. Ne farkı var? Acaba Allah Tebarek ve Teala armutu yaratırken önce armutu yarattı, sonra ona tatlılığı ve suyu verdi. Yoksa aslında armutu yaratırken onda, mesela yaratmanın anlamı suyu ve tatlılığı onda icat etmek midir? Yani yaratıcı sebebi, vücut, ona varlık verme sebebi aynı zamanda ona su verme ve tat verme sebebidir. İkinci sebep söz konusu değil. Ama renginde mesela başka sebep de var. Armudun renginin başka sebebi ne olabilir? Mümkün bu bölgeye göre, güneşe göre, şuya göre değişsin. Şimdi Allah Tebarek ve Teala bakınız bu şer, hayır konusu, kaza ve kader konusu filan bunlar hepsi buradadır. Ben bir kısa açayım. Şimdi bu dünyayı yaratırken maddeyi madde olarak yarattığında öyle değil ki maddeye hem varlık veren bir de maddelik veren. Hayır. Varlık vermesi maddenin, maddeliği de ona vermesidir. Ama maddenin kendisi, madde olarak elbette madde olmayandan farklıdır. Mesela diyelim ki zehiri düşünelim. Zehire Allah varlık verdiğinde o zehir olma özelliği de onda var. Ki insana nispeten ne de öldürücü. Öyle değil ki Allah Teala onu hem evvel yarata sonra ona zehirliği verir. Peki Allah Teala bu zehir ki insana nispeten zararlıdır, bunu niye yarattı sorusu olabilir. İşte bunun cevabı burada bu derin konulardı. Bundan hemen bile kısaca şöyle diyelim. Allah Teala sırf hayır olan, hiç şerri olmayan, hiç zarar olmayan şeyleri yaratmış. Nedir? Melekler. Nedir? Cennet. Allah Teala yararı zararına nispeten çok olan şeyleri yaratmıştır. Yaratması da gerekiyor. Madde. Madde bu dünyanın, bu dünyadaki suyun, havanın, bütün varlıklarının bütünüyle mukayese ettiğimizde bu dünyanın var olması mı daha hayırlıdır? Yoksa az zararından dolayı olmaması mı? Su mesela. Hem hayat vericidir hem öldürücüdür. Sel olup yıkabilir. Ama suyun sel olmasından verdiği zarardan, verdiği hayata, verdiği faydaya bakalım ne kadardır, oranı ne kadardır? Zararıyla oranı, hayrı arasındaki nispet mukayese edilmeyecek kadar çoktur. O zaman Allah Teala suyu yaratması mı, icabinde yaratmaması mı? Yaratmaması büyük hayrı terk etmek olur. Allah'ın büyük hayrı terk etmesi doğru değil. Arz edeyim ki ama suyun zatı itibariyle böyledir. Su olacaksa sel de olabilir çok olduğu yerde. Hem hayat vericidir hem de yıkıcıdır. Ama Allah Teala zararı ve hayrı eşit olan varlık yaratmış mıdır? Ki %50 zararlı, %50 hayırlı olan böyle bir varlık aleminde var mı? Yoktur. Zararı hayrından çok olan bir varlık var mıdır bu varlık aleminde? Yoktur. Zehir bile ki bize karşı öldürücüdür, onun faydası, varlık alemindeki yeri ve faydası bize olan o zararla nispeten mukayese edilmeyecek kadar çok.
Şeytan
da öyledir. Şeytan olmasaydı, şeytan olmazsa bizim yücelme imkanımız yoktur. Şeytanın bize, insana verdiği hizmet başka şeyden olması mümkün değil. %100 zararlı veya da %50 zararlı bir varlık aleminde yoktur. Şeytan bizim hizmetkarlarımızdan birisidir. Ama o kullanabilsin.
Eğer şeytanla başlamak
için, şeytanla başlamak için, manevi türlü irtika meydan kurur. Şeytan ise kuyu pertap etsin. Merayi derecat aliyye.